Ayrım 4.
Bu adamlar öyle sanıyorlar ki insanın kendi üzerinde durması, kendinden hoşlanması, hep kendisiyle uğraşması, kendine fazla düşkün olması demektir. Oysa ki aşırı benciller kendilerini pek üstün körü bilenler, kendilerinden önce işlerine bakanlardır. Onlara göre kendi kendisiyle baş başa kalmak, sırt üstü yatıp vakit öldürmektir. Ruhunu zenginleştirmeye, kendini adam etmeye çalışmak, boş hayaller kurmaktır. Sanki kendimiz bizden ayrı, bize yabancı birisiymişiz gibi. Kendinden aşağıya bakıp da kendi kafasına hayran olan adam, kendinden yukarıya, geçmiş yüzyıllara gözlerini kaldırsın. O zaman yüzlerce devin ayakları altında kalacak ve burnu kırılacaktır. Kendi mertliğiyle övünüp böbürleniyorsa, onu çok geride bırakan, Scipio'nun, Epaminondas'ın, bunca orduların ve ulusların hayatlarını hatırlasın. İnsan kendindeki eksik ve cılız değerleri, üstelik insan hayatının hiçliğini hesaba katarak düşünecek olursa, hiçbir değeriyle övünmeye kalkışmaz. Yalnız Sokrates, tanrısının dediğine uyup kendini gerçekten tanımasını ve küçük görmesini bildiği için bilge adını almaya hak kazanmıştır. Kendini böylesine tanıyan adam istediği kadar kendinden söz etsin. Kitap 2, bölüm 6. Nasıl yazmalı? Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena avanır. Yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış. Kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalgıcı Antigenides'in de bulduğu çare benim daha işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman kendinden önce ve sonra halka doyasıya kötü şarkılar dinletirmiş. Böyle derim de Plutarkos'tan kolay kolay ayrılamam. O kadar dünyayı içine almış ki bu adam, ne yapsanız, hangi olmayacak konuyu ele alsanız bir taraftan gelir işinize karışır ve size türlü zenginlikler, güzelliklerle dolu cömert bir el uzatır. Kendini her gelene bu kadar kolayca yağma ettirmesi bayağı gücüme gidiyor. Şöyle biraz tuttunuz mu, kolu kanadı elinizde kalıyor. Ben gönlümce yazabilmek için evime çekiliyorum. Kimsenin bana el uzatmayacağı, söz edemeyeceği yabancı bir ülkede oturuyorum. Öyle bir yer ki tanıdığım hiç kimse okuduğu duanın Latincesini bilmez. Hele Fransızcasını hiç anlamaz. Başka yerde yazsam daha iyi yazardım. Ama yazdığım şey daha az benim olurdu. Oysa ki benim yazımda asıl aradığım tam anlamıyla kendimin olmasıdır. Ben yazarken rastgele gittiğim için bol bol hatalara düşerim. Bunları pekala düzeltebilirdim. Ama o zaman benim adetim malım olmuş kusurları düzeltmekle kendi kendimi yanlış tanıtmış olurdum. Bana dediler mi yahut ben kendi kendime dedim mi ki sen kaba kaba benzetmeler yapıyorsun. Bu sözcük Gaskonya kokuyor. Bu sözcüğün tehlikeli. Ben Fransız sokaklarında söylenen hiçbir sözden kaçmam. Gramer adına kullanılan dile çatanlar benimle alay ederler. Bak şu cahilce söze. Akla aykırı laf ediyorsun. Fazla ileri gidiyorsun. Sen boyuna kendinle oynuyorsun. Sahiden söylediğini de herkes yalancıktan sanacak. Doğru derim ama ben dikkatsizlikten gelen hatalarımı düzelsem bile bende adet haline gelmiş olanları düzeltemem. Ben hep böyle konuşmuyor muyum? Her yerde böyle çiğ çiğ göstermiyor muyum kendimi? Sorun yok. Yazarken aradığım da bu zaten. Herkes kitabımda beni, ben de kitabımı görsün. Kitap 3, bölüm 5. Odysseus'un dertlerini inceleyip kendi dertlerini bilmeyen dil bilginleriyle, çalgılarını akort etmesini bilip de yaşayışlarını akort etmesini bilmeyen müzikçilerle, adaletten söz etmeyi öğrenip, adaleti uygulamayanlarla alay edermiş Kral Dionysos. Kitap 1, bölüm 25. Hayat ve felsefe. Çok gariptir. Çağımızda işler o hale geldi ki, felsefe anlayışlı insanlar arasında bile ne teorik ne pratik hiçbir yararı ve değeri olmayan boş ve kuru bir laf olup kaldı. Bence bunun nedeni, felsefenin ana yollarını sarmış olan safsatalardır. Felsefeyi çocuklar için ulaşılmaz, asık suratlı, çatık kaşlı ve belalı göstermek büyük bir hatadır. Onun yüzüne bu sahte, bu kaskatı, bu çirkin maskeyi kim takmış? O ki hep bayram ve hoş zaman içinde yaşamayı emreder bize. Gamlı ve buz gibi soğuk bir yüz içimizde felsefenin barınamadığını gösterir. Felsefeyi barındıran ruh, kendi sağlığıyla bedeni de sağlam etmeli. Huzur ve rahatın ışığı da ta dışarıdan görünmelidir. Dış varlığı kendi kalıbına uydurmalı ve böylece ona sevimli bir gurur, hareketli ve neşeli bir tavır, memnun ve güler yüzlü bir hal vermelidir. Bilgeliğin en açık görüntüsü sürekli bir sevinçtir. Onun durumu aydan daha yukarıda olan şeylerin durumu gibidir. Hem de rahat. Müritlerini çamur ve kir içinde yaşatan felsefe değil, Barokko ve Baralipton'culardır. Onlar felsefenin yalnız adını duymuşlardır. Yoksa nasıl olur? Felsefe ruhun fırtınalarını dindirmeyi, açlığı ve hastalığı gülerek karşılamayı, bir takım uydurma müneccim işaretleriyle değil, doğal ve somut yollarla öğretmeye çalışır. Felsefenin amacı erdemdir. Bu erdemde medresenin söylediği gibi sarp, yalçın ve çıkılmaz bir dağın başına dikilmiş değildir. Ona yaklaşanlar tersine güzel, bereketli ve çiçekli bir ova içinde görürler onu. Orada erdem yine her şeyden yüksektedir. Fakat yerini bilen olunca ona gölgeli, çimenli, güzel kokulu yollardan, güle söyleye göklerin kubbesi gibi rahat ve dümdüz bir inişle varılabilir. Bazıları bu yüksek ve bu güzel, bu zafer sevinci dolu, aşk dolu, tadına doyulmaz yiğitliğine ulaşılmaz erdemin, tatsızlığa, rahatsızlığa, korkuya, zorbalığa açıkça ve amansızca düşman olan, kendine doğayı kılavuz, mutluluğu ve zevki eş bilen erdemin semtine uğramadıkları için gitmişler. Güçsüzlüklerine uygun olarak, böyle kasvetli, titiz, somurtkan, eli sopalı, asık suratlı, anlamsız bir erdem örneği tasarlamışlar ve onu insanları korkutmaya mahsus bir umacı gibi dünyadan uzak bir kayalığın üstüne dikenlikler arasına koymuşlar. Gerçek erdem zengin, kudretli ve bilgili olmasını, mis kokulu yataklarda yatmasını bilir. Hayatı sever, güzelliği de, şanı ve onuru da, sağlığı da sever. Fakat onun öz be öz işi, bu nimetleri ölçüyle kullanmasını ve yiğitçe bırakıp gitmesini bilmektir. Çetinliğinden çok daha fazla büyüklüğü olan bir iş ki onsuz her hayat bozuk, karışık ve şekilsizdir. Ve bu yüzden tehlikeli engeller, dikenlikler ve ejderhalarla dolmaya elverişlidir. Eğer eğitilecek genç, acayip yaratılışlı olur da güzel bir yolculuk hikayesi yahut anlayabileceği bir felsefe konusu yerine masal dinlemeyi yeğe tutarsa, arkadaşlarının genç dinç yüreklerini coşturan davullar çalındığı zaman, o kendisini hokkabaz oyunlarına çağıran arkadaşının yanına giderse, bir savaştan toz toprağa ve zafere bürünüp dönmeyi, top oyunundan yahut balodan bir armağanla dönmekten daha hoş ve daha çekici bulmazsa, bu genç için bir tek çare görüyorum. Eğitmeni onu daha çocukken, kimseye duyurmadan boğar. Yahut da bu gence, bir dükkanın oğlu bile olsa, herhangi bir şehirde pastacılık yaptırılır. Platon der ki, çocuklara babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Madem ki asıl felsefe bize yaşamayı öğreten felsefedir ve madem ki çocuğun da öbür yaştakiler gibi ondan alacak olduğu dersler vardır, niçin çocuğa felsefe öğretilemezmiş? Çamur yumuşak ve ıslak, çabuk, çabuk olalım. Durmadan dönen çark biçim versin ona. Persios. Bize yaşamayı ömür geçtikten sonra öğretiyorlar. Cicero dermiş ki, iki insan hayatı yaşayacak olsam bile, lirik şairleri incelemeye zaman harcamam. Bence bu dırdırcılar daha hazin bir şekilde yararsızdır. Çocuğumuzun o kadar yitirecek zamanı yoktur. Pedagogların elinde ancak hayatının ilk 15-16 yılını geçirebilir. Geri kalan zaman hayatındır. Bu kadar kısa bir zamanı zorunlu bilgilere verelim. Üst yanı emek israfıdır. Hayatımızın işine yaramayan bütün bu çetrefil diyalektik oyunlarını kaldırıp atın. İyi seçmesini ve iyi açıklamasını bilmek koşuluyla basit felsefe konuları alın. Bunlar Boccaccio'nun masalından daha kolay anlaşılır. Bir çocuk bunları süt nineye verildiği andan itibaren okuma yazmadan çok daha kolay öğrenebilir. Felsefenin insanlara yaşamaya başlarken de ölüme doğru giderken de söyleyecekleri vardır. Kitap 1, bölüm 26. Yasalar üstüne. Yasalar doğru oldukları için değil, yasa oldukları için yürürlükte kalırlar. Kendilerini dinletmeleri akıl dışı bir güçten gelir. Başka bir şeyden değil. Mistik olmak işlerine gelir. Yasa koyanlar da çok kez budala ya da eşitlik korkusuyla haksızlığa düşen kimselerdir. Nasıl olursa olsunlar, insandırlar sonunda. Her yaptıkları şey ister istemez sudan ve değişkendir. Yasalardan daha çok, daha ağır, daha geniş haksızlıklara yol açan ne vardır? Kitap 3, bölüm 13. Bir filozofu çiftleşirken yakalayıp, ne yapıyorsun diye sormuşlar. Bir insan ekiyorum diye cevap vermiş serin kanlılıkla ve hiç utanmadan. Sarımsak ekerken görülmekle bu işi yaparken görülmek arasında ayrım yokmuş onun için. Kitap 2, bölüm 12. Bilgi ve düşünce. Öğrenimden kazancımız daha iyi ve daha akıllı olmaktır. Epiharmus der ki, insan düşünce ile görür ve duyar. Her şeyden yararlanan, her şeyi düzene sokan, başa geçip yöneten düşüncedir. Geri kalan her şey kör, sağır ve cansızdır. Şu kesin ki çocuğa kendiliğinden bir şey yapmak özgürlüğünü vermemekle onu korkak bir köle durumuna sokuyoruz. Retorika ve gramer üstüne, Cicero'nun şu veya bu cümlesi üstüne öğrencisinin ne düşündüğünü kim sormuştur? Bunları Tanrı sözü gibi belleğimize basmak alıp yapıştırırlar. Harfler ve sözcükler anlatılan şeyin kendisi haline gelir. Ezber bilmek bilmek değildir. Belleği bize emanet edilen her şeyi saklamaktır. İnsan kendiliğinden bildiği her şeyi ustasına bakmadan, kitaptaki yerini aramadan istediği gibi kullanır. Tümüyle kitaptan bir bilgi ne sıkıcı bilgidir. Böyle bir bilgi bir süs olarak kullanılsın. Ama temel olarak değil. Nitekim Platon, gerçek felsefenin sağlam irade, inanç ve dürüstlük, amaçları başka olan öteki bilimlerin ise yalnızca süs olduğunu söyler. Kitap 1, bölüm 26. Yaşamak ve çalışmak. Doğa bir ana gibi davranırmış bize. İstemiş ki ihtiyaçlarımızı gidermek zevkli bir iş de olsun üstelik. Aklımızın istediği şey, İştahımızın da aradığı şey olsun. Onun kurallarını bozmaya hakkımız yok. Sezar'ın ve İskender'in en büyük işleri başarırken, doğal ve bundan ötürü gerekli ve akla uygun zevkleri bol bol tattıklarını görünce, buna ruhu gevşetmek demem. Tersine o zor işleri ve yorucu düşünceleri dinç bir yürekle günlük hayatın bir parçası haline sokmak, ruhu sağlamlaştırmak derim. Zevklerin gündelik zaferlerini olağanüstü iş saymışlarsa bilge adamlarmış. Biz pek şaşkın varlıklarız. Filanca hayatını işsiz güçsüz geçirdi deriz. Bugün hiçbir şey yapmadım deriz. Bir şey yapmadım ne demek? Yaşadınız ya. Bu sizin yalnızca başlıca işiniz değil. En parlak, en onurlu işinizdir. Bana büyük işler çevirmek olanağını verselerdi, neler yapmaya gücüm olduğunu gösterirdim deriz. Önce siz kendi hayatınızı düşünmeyi, çevirmeyi bildiniz mi? Bildinizse bütün işlerin en büyüğünü görmek için büyük fırsatlara ihtiyaç yoktur. Hangi mevkide olursa olsun, perde arkasında da, perde önünde de insan kendini gösterir. Bizim işimiz kitap doldurmak değil, ahlakımızı yapmaktır. Savaşmak, ülke kazanmak değil. Yaşayışımıza dirlik düzenlik getirmektir. En büyük, en onurlu eserimiz doğru dürüst yaşamaktır. Geri kalan her şey başa geçmek, para yapmak, binalar kurmak, nihayet ufak tefek eklentiler yollardır. Bir komutanın az sonra hücum edecek olduğu bir kalenin eteğinde dostlarıyla tümüyle serbest ve rahatça, kaygısızca sohbete dalması, Brutus'un herkesin kendisine ve Roma'nın özgürlüğüne karşı pusu kurduğu bir sırada, gece dolaşmalarından birkaç saat çalarak tam bir sessizlik içinde, Polybus'u okuyup notlar yazması ne güzel bir şey. Düşündükçe içim açılır. Ancak küçük ruhlar işlerin ağırlığı altında ezilir. Onlardan sıyrılmayı, bir yerde durup yeniden başlamayı bilmezler. Ey benimle bunca çetin işler görmüş yiğitler! Bugün dertlerinizi şarapla giderin. Yarın engin denize açılacağız. Horatius.